7. bölüm. Başarısızlık ilerlemektir. Bunu gerçekten söylüyorum. Ben şanslıydım. 2007 yılında üniversiteden mezun oldum. Tam büyük buhran ve finansal çöküş zamanında ve son 80 yılın en kötü işsizlik döneminde iş aramaya başladım. Aynı zamanda kaldığım dairedeki odalardan birini kiraladığım kiracının 3 aydır kira ödemediğini gördüm. Bunu söyleyince ağladı ve kira borcunu diğer kiracıyla bana yıkarak ortadan yok oldu. Güle güle birikimlerim. Sonraki 6 ayı bir arkadaşımın kanepesinde yatarak, gerçek bir iş ararken bulabildiğim ufak tefek işleri yaparak ve mümkün olduğu kadar az borç alarak geçirmeye çalıştım. Yetişkin dünyasına geçerken çoktan başarısız biri olduğum için şanslıyım diyorum. En dibinden başladım. Bu hayattaki herkesin en büyük korkusudur. Yeni işe girerken, kariyer değiştirirken, tatsız bir işten ayrılırken yaşanır. Ben daha kapının eşiğinde yaşamıştım. Bundan kötü ne olabilirdi ki? Artık işler sadece düzelebilirdi. Öyle değil mi? Yani evet, şanslı. Pis kokulu bir kanepede uyuyup o hafta McDonald's'ı yiyebilir misiniz diye kuruşlarınızı sayıp hiçbir yanıt alamadığınız 20 tane CV göndermişseniz, bir blog ve internet işine başlamak o kadar da korkutucu bir fikir gibi görünmez. Başladığım her projede başarısız olsam, yazdığım hiçbir yazı okunmasa ne olurdu ki? Başladığım yere dönerdim. O zaman denemekte ne sakınca vardı? Başarısızlık göreli bir kavramdır. Ölçütüm anarşist komünist bir devrimci olmak olsaydı, 2007-2008 arasında para kazanmaktaki kesin başarısızlığım büyük bir başarı olurdu. Ama birçok kişi gibi benim ölçütüm de okuldan mezun olur olmaz faturalarımı ödeyeceğim ciddi bir iş bulmak olduğundan düpedüz başarısızdım. Varlıklı bir ailede büyüdüm. Para hiçbir zaman sorun değildi. Tam tersine paranın çoğunlukla sorunları çözmektense onlardan kaçınmak için kullanıldığı varlıklı bir ailede büyüdüm. Yine şanslıydım çünkü erken yaşta sadece para kazanmanın benim için iyi bir ölçüt olmadığını öğrendim. Çok para kazanıp mutsuz, beş parasız ama mutlu olabilirsiniz. O zaman neden öz değerimi ölçmek için parayı kullanayım? Benim değerim başka bir şeydi. Özgürlük, özerklik. Girişimcilik her zaman ilgimi çekmişti. Çünkü bana ne yapacağımın söylenmesinden nefret ediyor, işleri kendi bildiğim gibi yapmak istiyordum. İnternette iş yapmak ilgimi çekiyordu. Çünkü her yerden yapabilir, canım ne zaman istiyorsa o zaman çalışabilirdim. Kendime basit bir soru sordum. Nefret ettiğim bir işte çalışarak makul miktarda para kazanmak mı, yoksa bir süre internet girişimcisi rolünü oynayarak beş parasız olmak mı? Yanıtı hemen verdim. Gayet açıktı. İkincisi. Sonra şunu sordum. Bunu dener ve birkaç yıl içinde başarısız olursam, yine iş aramak zorunda kalırsam, gerçekten bir şey kaybetmiş olur muyum? Yanıt hayırdı. 22 yaşında beş parasız, işsiz ve deneyimsiz olacağıma, 25 yaşında beş parasız, işsiz ve deneyimsiz olacaktım. Kimin umurunda? Değerimi böyle belirleyince parasızlık, arkadaşlarımın ve aile üyelerinin kanepelerinde yatmak ve CV'min boş kalması değil, kendi projemi gerçekleştirmeyi denememek başarısızlık haline geldi. Başarısızlık, başarı ikilemi. Pablo Picasso yaşlı bir adamken İspanya'da bir kafede oturmuş, kullanılmış bir peçeteye bir şeyler çiziktiriyormuş. Kayıtsızlıkla o anda onu ne eğlendiriyorsa onu çiziyormuş. Ergen oğlanların tuvalet duvarlarına penisler çizmeleri gibi bir şey. Ama o Picasso olduğu için tuvalet duvarına çizdiği penisler soluk kahve lekelerinin üzerinde kübist, empresyonist harikalarmış. Neyse, yakında oturan bir kadın ona hayranlıkla bakıyormuş. Birkaç dakika sonra Picasso kahvesini bitirmiş. Peçeteyi atmak için buruşturmuş ve gitmek için ayağa kalkmış. Kadın onu durdurarak "Bekle," demiş. "Çizdiğin peçeteyi alabilir miyim? Para da öderim sana. Elbette, demiş Picasso. 20.000 dolar. Kadının başı bir tuğla çarpmış gibi geriye doğru savrulmuş. Ne? 2 dakikada çizdin, demiş. Hayır hanımefendi, yanıtını vermiş Picasso. Onu çizmek tam 60 yılımı aldı. Peçeteyi cebine tıkıp kahveden çıkmış. Bir konuda ilerlemek binlerce küçük başarısızlık üzerine inşa edilir. Ve başarınızın cüssesi o şeyde ne kadar başarısız olduğunuza bağlıdır. Biri bir konuda sizden daha başarılıysa muhtemelen sizden daha fazla başarısız olmuştur. Biri sizden daha kötüyse muhtemelen sizin geçtiğiniz ıstıraplı öğrenim sürecinden geçmemiştir. Yürümeyi öğrenen küçük bir çocuğu düşünürseniz yüzlerce kere düşüp canını acıtacaktır. Ama çocuk durup da bu yürümek bana göre değil sanırım, pek beceremiyorum demez. Başarısızlıktan kaçınmayı hayatımızın daha ileri bir aşamasında öğreniriz. Bunun epeycesi bir şeyi beceremediğimizde bizi cezalandıran ve katı bir tutumla bizi performansımızla değerlendiren eğitim sistemimizin ürünüdür. Bir bölümü de baskıcı, eleştirel ebeveynlerin marifetidir. Çocuklarının kendi kendine bir şeyleri deneyip başarısız olmasına yeterince izin vermezler. Onları yeni ve önceden saptanmamış bir şeyi denediklerinde cezalandırırlar. Ve kitle iletişim araçları var elbette. Bizi sürekli çarpıcı başarı hikayeleriyle bombardıman eder. O başarıya ulaşmak için çabalayarak, çalışarak, can sıkıntısı içinde geçen saatlerin sözünü bile etmezler. Bir noktada çoğumuz başarısızlıktan korkmaya başlar ve içgüdüsel olarak kaçınır. Önümüze ne konmuşsa zaten neyi iyi yapıyorsak onu yapmaya devam ederiz. Bu sizi kısıtlar, boğar, ezer. Ancak gerçekten başarısız olmayı göze alabildiğimiz konularda gerçekten başarılı oluruz. Başarısız olmayı göze alamıyorsak başarılı da olamayız. Başarısızlıktan bu kadar çok korkmamızın nedeni çoğunlukla boktan değer yargılarımızdan kaynaklanır. Örneğin kendimi karşılaştığın herkese kendini sevdir standardıyla ölçersem son derece kaygılı olurum. Çünkü benim kendi eylemlerimle değil de başkalarının eylemleriyle tanımlanan bu standart %100 başarısız olacaktır. Burada kontrol bende olmadığı için başkalarının merhametine ve yargısına kalırım. Ancak sosyal yaşamını iyileştir ölçütünü benimsersem, aldığım tepkilerden bağımsız olarak kendi başkalarıyla iyi ilişkiler kurma değerime göre yaşarım. Öz değerim kendi davranışlarıma ve mutluluğuma temellenir. 4. bölümde de gördüğümüz gibi boktan değerler kontrolümüzde olmayan dışsal amaçları hedeflemeyi kapsar. Bu amaçların peşinde koşmak büyük kaygı yaratır. Bu amaçlara ulaşmayı becerebilsek bile kendimizi boş, cansız hissederiz. Çünkü bir kere ulaştık mı çözülecek sorun kalmaz. Daha iyi değerler gördüğümüz gibi süreç yönelimlidir. Kendimi başkalarına dürüstçe ifade edeceğim gibi bir şey. Dürüstlük değeri bir ölçütse hiçbir zaman tam olarak tamamlanmış sayılmaz. Hep yeni baştan uğraştığımız bir sorundur. Her yeni konuşma, her yeni ilişki, yeni mücadeleler ve fırsatlar yaratır. Değer tamamlanmaya karşı çıkan, süren, hayat boyu devam eden bir süreçtir. Ölçütünüz dünyevi standartla başarılı olmak ise, bir ev ve güzel bir araba al ise 20 yıl deli gibi çalışırsınız. Amacınıza ulaşınca da ölçütünüzün size verecek bir şeyi kalmaz. Orta yaş krizinize merhaba dersiniz çünkü tüm yetişkin yıllarınızı kaplayan sorun ortadan kalkmıştır. Gelişme, iyileşme fırsatınız kalmamıştır. Ama mutluluğu gelişmek ve büyümek yaratır. Geçici başarıların uzun bir listesi değil. Böyle bakınca geleneksel olarak tanımlanmış amaçların okuldan mezun ol, göl kıyısında ev al, 15 kilo ver, yaratacakları mutluluk sınırlıdır. Hızlı, kısa süreli yararları vardır. Ama yaşam rotamızın rehberleri olarak pek işe yaramazlar. Picasso tüm hayatı boyunca üretti. 90'ların ortasına kadar yaşadı. Ve son yıllarına kadar sanat ürünleri verdi. Ölçütü ünlü ol. Sanat dünyasında zengin ol. 1000 tane resim yap. Olsaydı bir aşamada tutulur kalırdı. Kendinden kuşkuya düşer, kaygının pençesinde kıvranırdı. Onlarca yıl sürekli yaptığı gibi ne kendini geliştirebilirdi ne de sanatında ilerlerdi. Picasso'nun başarısının nedeni, yaşlı bir adamken tek başına bir kafede oturup peçeteye bir şeyler çiziktirerek mutlu olmasıyla aynıdır. Altta yatan değeri basit ve alçak gönüllüdür. Ve sonsuzdur. Kendini dürüstlükle ifade et. O peçeteyi o kadar değerli yapan da budur. Istırap sürecin parçasıdır. 1950'lerde Polonyalı psikolog Kazimierz Dąbrowski, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatta kalanlarla çalışarak savaşın travmatik deneyimleriyle nasıl başa çıktıklarını araştırdı. Polonya'dan söz ediyoruz, işlerin en berbat olduğu yerlerden birinden. Bu insanlar aç kalmış, bombaların kentlerini tarumar edişine, soykırıma, savaş esirlerini işkence edilmesine, aile üyelerinin önce Nazilerin, birkaç yıl sonra da Sovyetlerin tecavüzlerine uğramalarına, katledilmelerine tanıklık etmişlerdi. Dąbrowski hayatta kalanlarla çalışırken hem şaşırtıcı hem de muhteşem bir şey gördü. Bu insanların epeycesi savaş zamanı deneyimlerinin acı dolu ve travmatik olmasının yanı sıra onların daha iyi, sorumlu ve evet mutlu insanlar olmalarını sağladığını söylemişlerdi. Çoğu savaştan önceki kendilerinden farklı insanlarmış gibi söz etmişlerdi. Sevdiklerine karşı nankör, takdir etmesini bilmeyen, tembel, küçük sorunları büyüten, kendilerine verilen her şeyi hak gören insanlar. Savaştan sonra daha güvenli, kendilerinden emin, şükretmesini bilen, hayatın keyifliklerine ve ufak tefek meselelerine prim vermeyen insanlar olmuşlardı. Deneyimleri dehşet vericiydi ve elbette ki o deneyimleri yaşamak olmaktan mutluluk duymuyorlardı. Çoğu korkunç savaşın yaralarıyla mücadele ediyordu. Ama kimileri o yaraların kendilerini olumlu ve güçlü yollardan dönüştürmeye yardım etmesini sağlayabilmişti. Kötü deneyimleri tersine dönüştürenler sadece onlar değildir. Çoğumuzun en gurur duyduğu başarıları en büyük tersliklerle, zorluklarla, mücadelelerle gelir. Istırabımız bizi daha güçlü, daha dayanıklı yapar. Ayaklarımız yere daha sağlam basar. Kanser hastaları hayatta kalma savaşını kazandıktan sonra daha güçlü ve şükran dolu olduklarını bildirirler. Askerler savaş bölgesinin tehlikelerine meydan okuduktan sonra zihinsel olarak daha dayanıklı olduklarını söylerler. Dąbrowski, korku, kaygı ve mutsuzluğun kesinlikle istenmeyen ve işe yaramayan zihin durumları olmadığını söyler. Aslında psikolojik büyüme için gerekli olan ıstırabın temsilcileridir. Bu ıstırabı inkar etmek, potansiyelimizi inkar etmek anlamına gelir. Nasıl ki insan fiziksel acı çekerek daha kuvvetli kemiklere ve kaslara sahip olursa, duygusal acı çekerek de duygusal dayanıklılığa, daha güçlü bir kendilik duygusuna, daha fazla şefkate ve genel anlamda daha mutlu bir hayata sahip olur. En radikal değişimlerimizi en kötü dönemlerimizin sonunda yaşarız. Ancak yoğun acı çekince değer yargılarımızı gözden geçirir ve neden bizi mutlu edemediklerini sorgularız. Hayatımızda nasıl anlam bulacağımızı tarafsız olarak değerlendirebilmemiz ve rota değiştirebilmemiz için bir tür varoluşsal krize ihtiyacımız vardır. Buna dibe vurmak ya da varoluşsal kriz diyebilirsiniz. Ben fırtınadan sağ çıkmak diyorum. İstediğinizi seçin. Belki şu anda böyle bir dönemdesiniz. Belki hayatınızın en anlamlı zorluğunu aşıyorsunuz. Ve şaşkınsınız çünkü önceden size doğru ve normal giden her şey artık tam tersi. Bu iyidir. Bu başlangıçtır. Ne kadar vurgulasam da az gelir. Ama ıstırap sürecin parçasıdır. Hissetmek önemlidir. Istırabı yok etmek için devamlı kafa yapan şeylerin peşinde koşuyorsanız, yanıltıcı pozitif düşünmek ve her şeyi kendinde hak görmekle kendinizi kayırıyorsanız, Kimi maddeleri ve aktiviteleri gereğinden fazla tüketiyorsanız, gerçekten değişmek için gerekli motivasyona asla sahip olamazsınız. Küçükken ailem ne zaman yeni bir VCR ya da teyp alsa, her düğmesine basar, her kabloyu söker, takar, her şeyin ne işe yaradığını anlamaya çalışırdım. Zamanla tüm sistemin nasıl çalıştığını kavrardım. Nasıl çalıştığını anlamış olduğum için de genelde evde aleti kullanabilen tek kişi ben olurdum. Milenyum kuşağı çocuklarına baktığımız gibi ailem beni bir tür dahi sanardı. Onlara kalırsa el kitabına bakmadan VCR'yi programlayabildiğim için Tesla'nın ikinci kez dünyaya gelmiş haliydim. Ebeveynlerimin nesline bakıp teknofobilerine gülmek kolaydır. Ama büyüdükçe hepimizin hayatlarımızda ailemin yeni VCD ile deneyimlediklerine benzer deneyimlerin olduğunu fark ettim. Oturup bakıyoruz ve başımızı sallayarak nasıl diye soruyoruz. Oysa yapmak öylesine basit ki. Herkesten sürekli böyle iyi postalar alıyorum ve yıllarca onlara nasıl yanıt vereceğimi asla bilemedim. Ebeveynleri göçmen olan bir kız vardı. Hayatları boyunca onu tıp fakültesine göndermek için para biriktirmişlerdi. Kız tıptan nefret ediyordu. Hayatını doktor olarak geçirmek istemiyordu ve okulu bırakmayı her şeyden çok istiyordu. Yine de kendini sıkışmış hissediyordu. O kadar sıkışmıştı ki internette bir yabancıya e-posta göndererek tıp fakültesi nasıl bırakılır gibi yanıtı besbelli ve aptal bir soru sorabiliyordu. Ya da öğretmenine aşık olan üniversite öğrencisi. Her işaret, her gülüş, her gülümseme, her önemsiz konuşma ıstıraba dönüşüyordu. Bana sonunda ona nasıl çıkma teklif edebilirim diye sorduğu 28 sayfalık bir yazı göndermişti. Ya da birer yetişkin olmuş çocukları vakitlerini onun divanında, onun yiyeceğini yiyerek, onun parasını harcayarak, alanına ve yalnız kalma arzusuna saygı göstermeyerek geçiren yalnız anne. Onların kendi hayatlarını kurmalarını istiyordu. Kendisi kendi hayatını istiyordu. Ama çocuklarını uzaklaştırmaktan o kadar korkuyordu ki bana onlardan nasıl taşınmalarını isteyebilirim diye öğüt istiyordu. Bunlar VCR sorularıdır. Dışarıdan bakınca yanıt kolaydır. Çeneni kapat ve yap. Ancak içeriden bu insanların her birinin kendi bakış açılarından bu sorular son derece karmaşık ve bulanıktır. VCR soruları komiktir. Çünkü yanıtları soruların sahipleri için çok zor, diğerleri içinse gayet basittir. Buradaki sorun ıstıraptır. Tıp fakültesinden ayrılmak için gerekli formu doldurmak basit ve kolay bir eylemdir. Ama insanın ebeveynlerinin kalbini kırması öyle değildir. İnsanın öğretmenini bir yere davet edeceği sözcükleri söylemesi çok kolaydır. Ama ağır bir reddedilmeyi ve utancı göze almak zordur. Birine evden taşınmasını söylemek de kolaydır. Ama kendi çocuklarını yüzüstü bırakıyor gibi hissetmek değildir. Ergenliğimin ve yetişkinliğimin büyük çoğunluğunda sosyal kaygıyla uğraştım. Gündüzleri kendimi video oyunlarıyla oyalar, gecelerimin çoğunda huzursuzluğumu unutmak için içki ve sigara içerdim. Yıllarca bir yabancı ile konuşmak, hele de bu yabancı özellikle çekici, ilginç, popüler, akıllıysa bana imkansız gelirdi. Yıllarca sersem gibi dolaşıp kendime salak VCR soruları sordum. Nasıl? Nasıl gidip de durup dururken biriyle konuşabilirsin? İnsan bunu nasıl yapabilir? Bu konuda saçma sapan inançlarım vardı. Pratik bir neden yoksa gidip de biriyle konuşmamam gerekir. Merhaba bile desem kadınlar beni korkunç bir tecavüzcü sanabilirler. Sorunun duygularımın gerçekliğimi tanımlamasıydı. İnsanların benimle konuşmak istemediklerini sandığım için insanların benimle konuşmak istemediklerine inandım. VCR sorum da şu oldu. Nasıl gidip de durup dururken biriyle konuşabilirsin? Kendi duygumu gerçekte olandan ayıramadığım için kendimin dışına çıkıp dünyayı olduğu gibi göremedim. İki kişi herhangi bir anda birbirlerine doğru ilerleyip konuşabilirler. Birçok kişi bir nedenle acı, öfke ya da üzüntü hissettiklerinde her şeyi bırakarak kendilerini o duyguya karşı uyuşturmak isterler. Amaçları olabildiğince çabuk kendilerini tekrar iyi hissetmektir. Bu madde kullanmak, kendilerini kandırmak ve kendi boktan değer yargılarına dönmek anlamına gelse de. Seçtiğiniz ıstıraba dayanmasını öğrenin. Yeni bir değer benimseyince hayatınıza yeni bir ıstırap formu katmış olursunuz. Ondan haz alın. Açık kollarla karşılayın, sonra da ona rağmen harekete geçin. Yalan söylemeyeceğim. Bu başta imkansız derecede zor gelecektir. Ama başlayın. Ne yapacağınızı bilmiyormuş gibi hissedeceksiniz. Ama bunu tartıştık. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bildiğinizi düşündüğünüzde bile ne halt ettiğinizi bilmiyorsunuz. Öyleyse gerçekten kaybedecek ne var? Zaten hayat bilmemek ama yine de bir şey yapmak değil midir? Hayatın tümü böyledir. Hiç değişmez. Mutluyken bile, mutluluktan havalara uçarken bile, piyangoyu kazanıp küçük bir jet ski filosu alsanız bile hala ne yaptığınızı bilmiyor olacaksınız. Bunu hiç unutmayın ve bundan hiç korkmayın. Bir şeyler yap prensibi. 2008 yılında 6 hafta gündelik bir işte çalıştıktan sonra bu iş arama meselesinden tümüyle vazgeçerek internette kendi işimi kurmaya karar verdim. O sırada ne yaptığım hakkında en küçük bir fikrim bile yoktu. Ama parasız ve sefil olacaksam en azından kendi istediğim gibi çalışarak da olabilirdim. O sıralarda gerçekten önem verdiğim tek şey kız peşinde koşmak gibi duruyordu. Ben de çılgın flört hayatımın hakkında bir blog başlatmaya karar verdim. Kendi işimin sahibi olarak uyandığım ilk sabah korku beni yedi bitirdi. Dizüstü bilgisayarımın başında otururken hayatımda ilk kez tüm kararlarımdan ve bu kararların sonuçlarından kendimin sorumlu olduğunu fark ettim. Kendime web tasarımı, internet pazarlaması, arama motoru optimizasyonu ve diğer ezoterik şeyleri öğrenmekten sorumluydum. Artık hepsi benim omuzlarımdaydı. Ben de yeni işinden istifa etmiş ve ne yapacağı hakkında fikri olmayan her 24 yaşındaki gencin yapacağını yaptım. Bilgisayar oyunları indirdim ve Ebola virüsünden kaçar gibi işten kaçtım. Haftalar geçip de banka hesabım iyice eridikçe günde 13-14 saat mesai vermem ve bunu yapmamı sağlayacak bir strateji geliştirmem gerektiğini anladım. Ve bu plan beklenmedik bir yerden geldi. Okuldayken matematik öğretmenim Bay Peckwood, bir probleme takılıp kalırsanız oturup da düşünmeyin, üzerinde çalışmaya başlayın. Ne yaptığınızı bilmeseniz bile sadece üzerinde çalıştığınız için zamanla doğru fikirler aklınıza gelecektir, derdi. Kendi işime başladığım o ilk zamanlarda her gün ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim olmadan ve sonuçta korkarak mücadele ederken Bay Peckwood'un sözleri zihnimin gerilerinden yankılanmaya başladı. Bir mantra gibi onu duyuyordum. Yerine çakılıp kalma, bir şeyler yap, yanıtlar gelecektir. Bay Peckwood'un öğüdünü tutarken motivasyon hakkında önemli bir ders öğrendim. Bu dersin oturması 8 yıl sürdü. Ama pazara sunulan yeni ürünler, gülünesi tavsiye köşeleri, arkadaşların kanepelerinde rahatsız geceler, ekside banka hesapları, yazılan binlerce sözcük ile geçen o karanlık, uzun, mücadele dolu aylarda keşfettiğim şey belki de hayatımda öğrendiğim en önemli şeydi. Eylem motivasyonun sadece sonucu değildir. Aynı zamanda nedenidir de. Çoğumuz belli derecede motive isek eyleme geçeriz. Ve sadece yeterince duygusal esinimiz varsa motivasyon hissederiz. Bu aşamaların bir tür zincir tepkime içinde oluştuğunu varsayarız. Duygusal esin, motivasyonu, arzulanan sonucu. Bir şeyi başarmak istiyorsanız ama kendinizi motive hissetmiyorsanız ya da esniniz yoksa mahvolduğunuzu düşünürsünüz. Yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Hayatınızda önemli bir duygusal olay meydana gelmeden koltuktan kalkıp bir şey yapacak motivasyonu sağlayamazsınız. Motivasyon üç parçalı bir zincir değil, sonsuz bir döngüdür. Duygusal esin, motivasyona, eyleme, duygusal esin, motivasyona, eyleme vesaire. Eylemleriniz daha duygusal tepki ve esin yaratır ve sizi daha sonraki eylemleriniz için motive eder. Bu bilgiden yararlanarak zihnimizi şu şekilde yeniden yönlendirebiliriz. Eylem, esin, motivasyon. Yaşamınızda önemli bir değişiklik meydana getirecek motivasyonunuz yoksa bir şey yapın. Herhangi bir şey. Gerçekten bu eyleme verdiğiniz tepkiyi de kendinizi motive etmeye başlayacak bir yol olarak kullanın. Buna bir şey yap prensibi adını verdim. Kendim işimi kurmak için kullandıktan sonra bana kendi VCR sorularıyla şaşkın bir halde başvuran okurlarımı öğretmeye başladım. Nasıl bir iş başvurusu yapabilirim? Ya da o delikanlıya sevgilisi olmak istediğimi nasıl söyleyebilirim? Bunun gibi şeyler. Kendi işimi yaptığım ilk birkaç yılda yapmam gereken şeyler hakkında kaygılı ve stresli olduğum için koca haftalar pek bir şey ortaya çıkmadan geçip giderdi. Her şeyi bir kenara bırakır, kolayına kaçardım. Sonra çabucak öğrendim ki en sıradan ve el emeği gerektiren şeyler bile olsa kendimi bir şey yapmaya zorlamak daha zor işlerin nispeten kolay görünmesini sağlıyordu. Koca bir web sitesini yeniden tasarlamam gerekse oturup kendimi zorluyordum. Tamam, şimdi başlığı tasarlayacağım. Başlığı bitirince kendimi sitenin diğer yerleriyle uğraşırken buluyordum ve farkına bile varmadan enerjimi toplamış, kendimi projeye kaptırmış oluyordum. Yazar Tim Ferriss, 70'ten fazla roman yazmış bir edebiyatçı hakkında duyduğu bir öyküyü anlatmıştı. Birisi edebiyatçıya bu kadar düzenli yazıp da nasıl esinini ve motivasyonunu kaybetmediğini sormuş. Yazar, her gün 200 berbat sözcük, hepsi bundan ibaret, yanıtını vermiş. 200 berbat sözcüğü yazınca, yazma eyleminin kendisi ona esin verdiği için farkına bile varmadan binlerce sözcüğü sayfaya aktarırmış. Bir şey yap prensibini izlersek başarısızlık önemsiz görünür. Başarı standardı sadece eyleme geçmek olunca her sonuç ilerleme gibi ise ve önemli ise esin ön koşuldan çok bir ödül gibi görünüyorsa kendimizi ileri iteriz. Başarı olma özgürlüğümüz olur ve başarısızlık bizi ileri götürür. Bir şey yap prensibi sadece ertelemenin üstesinden gelmemize yardım etmekle kalmaz. Yeni değerler edinmemizi de sağlar. Varoluşsal bir fırtınanın gözündeyseniz ve her şey anlamsız geliyorsa, kendinizi değerlendirdiğiniz yollar yetersiz kalıyorsa ve bir sonraki adım hakkında hiçbir fikriniz yoksa, işe yaramaz hayallerin peşinde kendinize zarar verdiğinizin farkındaysanız, kendinizi değerlendirmek için daha iyi ölçütler olması gerektiğini biliyor ama bunu nasıl yapacağınızı bulamıyorsanız yanıt aynıdır. Bir şey yapın. O bir şey başka bir şeye doğru giden en kısa yol olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Tüm ilişkilerinizde her şeyi kendine hak gören tatsız bir insan olduğunuzu fark ettiniz ve başkalarına daha fazla şefkat gösterebilmeyi mi arzuluyorsunuz? Bir şey yapın. Basitten başlayın. Birinin bir derdini dinlemeyi ve ona yardım etmek için zaman ayırmayı amaç edinin. Bunu bir kez yapın. Ya da bir daha üzüldüğünüzde sorunlarınızın kökeninin kendiniz olduğunu kabul edeceğinize söz verin. Deneyin ve ne hissettiğinizi görün. Genellikle kar topunun yuvarlanması için bu kadarı yeterlidir. İlerlemek için gerekli motivasyona esin veren eylem. Kendi ilham periniz olabilirsiniz. Kendi motivasyon kaynağınız olabilirsiniz. Eylem her zaman ulaşabileceğiniz bir mesafededir. Başarı ölçütünüz sadece bir şey yapmak olduğunda başarısızlık bile sizi ileri iter.